げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Şubat 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ise spor yorumcusu Ali Kunak'la birlikte değerlendireceğiz. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti her köşeye eşit eğitim. Eğitim, bilişim ağı Urfa'nın köyündeki bir öğrenciyle İstanbul'dakine aynı eğitim imkanını sunacak. Sosyal medyaya benzer şekilde düzenlenen eğitim, bilişim ağı EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve velileri birbirine bağladı. Öğretmenin öğrenciye ödev verebildiği EBA'ya bütün ders kitapları yüklendi. Eğitimde fırsat adaletini hedefleyen EBA, dağdaki okul ile kenttekini aynı platformda buluşturuyor. Milliyete konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'yı Şırnak'ın köyündeki çocuk ile İzmir'deki çocuğun aynı eğitim imkanlarına sahip olabildiği bir imkan bu diye anlattı. Sistem kullandıkça puanların kazanıldığı bir oyun mantığına sahip olduğunu söyleyen Selçuk, velilerimiz çocukların sınav tarihlerini, çalışmalarını, performanslarını görebilecek dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti "Sen o hikayeyi yazdın Helin." Üniversiteli Helin'in acıları daha bebekken başladı. Önce gözlerini, sonra anne ve babasını kaybetti ama hayata hiç küsmedi. Okulda başarıdan başarıya koşan Helin, geriye bir hikaye bırakmak istiyorum diyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra halasının yanına yerleşen Helin, okula başlar başlamaz farkını gösterdi. İlkokulda sınıf atlayan, okul birincisi olan Helen'in puanı en iyi liselere yetiyordu. Ama çevresi gözlerin görmüyor diye izin vermiyordu. İşte o günlerde kafasına koydu Helen, başkalarına örnek olmak için mücadele edecekti. Bana çizilen çerçevenin içine en güzel fotoğrafı koyabilme, ilham olabilme, umut olabilme, ardımdan gelenler daha da ileriye gidebilsin diye rol model olabilme gibi pek çok borcum var. Benden sonra geleceklere bir hikaye bırakmak istiyorum. Bunu bırakırken hayatın getirdikleriyle değil, hayata geçirdiklerimle bilinmek istiyorum diyor Helin İdil Özdemir. Sabah gazetesinin manşeti sarı zarfla rüşvet çarkı CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki vurgun yazışma ve görüntülerle belgelendi. 50 bin liralık rüşvetin belediye içindeki trafiği kameraya böyle takıldı. Yalova Belediyesi'ndeki vurgundan tutuklanan Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve muhasebe elemanı Reşat Elgin arasındaki yazışmalar rüşvet trafiğini açığa çıkardı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde rüşvet zarflarının nasıl el değiştirdiği belirlendi. Kamera kayıtlarına göre belediyeden ihale alan firmanın hesabına çıkarılan 75 bin liranın 50 bin lirası aynı gün çantayla belediyeye getirildi. Reşat Elgin'e teslim edilen para bir zarfa konarak başkan yardımcısı Güleç'e verildi diyor Sabah gazetesi. Evlat nöbetinde göz yaşartan kavuşma anı Sabah gazetesinden aktaracağımız bir başka haber. Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anne PKK'dan kaçan kızını karşısında görünce bayıldı. 6 yıl önce PKK'nın dağa kaçırdığı Pelda Ayhan örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Gevriye Ayhan kızıyla kucaklaşırken heyecandan baygınlık geçirdi. Ayhan Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Evlat nöbeti tutan Melike Aslan'ın 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Volkan Aslan da polise teslim oldu. Evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi diyor Sabah gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti insanlığın vicdan sınavı. Suriye'nin kuzeyinde etkili olan kar yağışları ve dondurucu soğuklar, Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin evsiz bıraktığı sivillerin hayatını olumsuz etkilerken aileler çadırlarını ve çocuklarını ısıtacak yardımları bekliyor. Şu ana kadar 2 bebek donarak hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve kar yağışları yerinden edilmiş yüz binlerce sivilin hayatını daha da zorlaştırırken son 2 haftada yaşanan çatışmalarda yaklaşık 150 bin Suriyelinin yerlerinden edildiği tahmin ediliyor. Yardım kuruluşları önlem alınmaması durumunda Suriye'de son 9 yılın en büyük insani felaketinin yaşanabileceğine dikkat çekerken Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden yerinden edilmiş sivillere kucak açan kampların bulunduğu alanlar soğuk hava ve etkili kar yağışlarına teslim oldu. Bölgede sivillerin sığındığı çadırlar beyaz örtüye bürünürken zarar gören bazı çadırlar ise yıkıldı. Soğuk havalara karşı çetin bir sınavdan geçen siviller ısınma yolları ararken ihtiyacını karşılamak isteyenler çadırlarından çıkamıyor. En büyük sorunsa buradaki insanların ısınmaları için gerekli malzemelerin bulunmaması. Geçtiğimiz günlerde bebek İman Ahmet Leyla'nın kamptaki soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybetmesinin ardından dün de Atme kampında 7 aylık Abdülvahip Rahin battaniyeye sarılı olarak uyuduğu gece donarak yaşamını yitirdi diyor Yeni Birlik gazetesi. Sürmanşette Rusya'da kritik İdlib zirvesi başlığı var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı. Sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğinin vurgulandığı görüşmeler bu sabah kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda nihai mutabakat için işbirliğine devam ettiğini belirterek, Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğini etkilemesine izin vermemeliyiz ifadesini kullandı diyor Yeni Birlik gazetesi. Hemen yanda ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Selçuklu Osmanlı ve Çağdaş Mimari'den esintiler taşıyan kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek diyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor diyor ve bu kütüphane bugün açılıyor. Milat gazetesinin manşeti CIA'nin darbe çağrısına halkın tepkisi, FETÖ'cü, NATO'cu dinlemez, hepsini tepeleriz. CIA'ya bağlı RAND Corporation'ın Türkiye'de yeni bir darbe olabilir dediği raporu halka sorduk. Vatandaşlar Türkiye'nin dik duruşuna karşı korku salmak istiyorlar ama bu sefer affetmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı için raporlar yazan CIA'nin gölge kuruluşu olarak bilinen RAND Corporation'ın Türkiye raporunda geçen darbe olabilir ifadesi bazı odaklarca yeni bir darbe çağrısı olarak tartışmalara yol açtı. İddiaları sorduğumuz vatandaşlar ise sert tepki gösterdi diyor Milat Gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti rejim, PKK, İran birlikte vuruyor. Yüz binlerce sivilin sıkıştığı İdlib-Halep hattında çatışmalar şiddetlendi. Türkiye, Suriye'de rejimin İran ve Rusya ile ittifakına terör örgütü PKK da katıldı. Halep'in batısında PKK'nın açtığı koridoru kullanarak muhalifleri çembere alan rejim güçleri ve İran milisleri en az 3 kasaba ve çok sayıda köyü ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının da bulunduğu Şeyh Akil'e saldıran PKK-PYD muhalifleri geçemeyince rejim ve İran'a bağlı milislerle işbirliğine gitti. Teröristler Nebul Zehra'da rejim güçleriyle İran milislerine koridor açarak Başhimra'ya inmelerini sağladı. PKK'lı teröristler üniforma değiştirerek saldırılara aktif olarak da katıldı. Halep'in batısındaki saldırılardan önce PKK, Esed rejimi, Rusya ve İran arasında pazarlık yapıldığı öğrenildi. Görüşme Putin'in özel temsilcisi Mikhail Bogdanov'un öncülüğünde Khmeymim'deki Rus askeri üssünde oldu. PKK'nın İdlib ve Halep'te destek taahhütünde bulunduğu, bunun karşılığında Afrin'de destek istediği belirtiliyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Ve Moskova'da kritik İdlib zirvesi başlığı var. Türk ve Rus heyetleri İdlib'deki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasındaki görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Görüşmelere diplomatların yanı sıra askeri ve istihbarat yetkilileri de katıldı. Türk heyeti Soçi mutabakatının ihlal edilmemesini istiyor. Zirve İdlib'deki yeni yol haritasını da belirleyecek demiş gazete. Bir de Suriye konvoyu başlığı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı sevk etmeye devam ediyor. Dün Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen 150 araçlık konvoy Hatay'a ulaştıktan sonra Suriye'ye gönderildi demiş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti Asya devi ağır hasta virüsün faturası 140 milyar doları aştı. Çin'de fabrikalar durdu, turizm ve tedarik sektörü ağır yaralı. Virüs global ekonomi içinde ciddi risk arz ediyor. Dünya Çin'de ortaya çıkan ve 29 ülkeye yayılan koronavirüs şokunu yaşarken ekonomik krizle de karşı karşıya kaldı. 3.7 trilyon dolarlık ekonomik değer üreten Çin fabrikaları kapattı. Durgunluk global piyasaları da sarsıyor. Petrol fiyatları düştü, otomobil sektörü frene bastı. Turizm ve global tedarik zincirinde büyük aksaklıklar yaşanıyor. Çin'in zararı 2 ayda 140 milyar doları aştı. Seyahat sayısı %82 düştü. Hava yollarının kaybı 2,86 milyar doları buldu. 27 milyon göçmen işçi ülkesine dönemedi. Alman oto üreticileri ve Apple tedarik krizi yaşıyor. Çin'le çalışan ülkeler çare arayışında. E-ticaret ve elektronik cihaz pazarı zor durumda. Salgının sürmesi tabloyu çok daha da ağırlaştırabilir demiş Türkiye gazetesi. Ve hasta ve ölü sayısı artıyor başlığı var. Koronavirüs 1771 can kaybına sebep oldu. 10.644 kişinin durumu ağır. Vaka sayısı 70 bini aştı. 150 bin kişi karantinada. Bilim adamları aşı ve ilaç için durmaksızın çalışıyor. Çin'de bir üniversite 15 dakikada virüsü tespit eden kit ürettiğini açıkladı. Akşam gazetesinin manşeti matbu demokrasi. Kılıçdaroğlu HDP ittifakı için parti içi demokrasiyi askıya aldı. CHP ilk kurultaylarında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tek adayına karşı aday çıkaran delegelerin imzaları hazır dilekçeyle geri çektirildi. Rakiplerin adaylığı düşürüldü. Salt çoğunluğu bile alamayan tek adaylar kazandırıldı. Mersin'de tek aday il başkanı Adil Akay'a karşı Alptekin Eser de yeterli imza topladı. Ancak divan başkanı Engin Özkoç Eser'i aday gösteren delegelere önceden bastırılmış imzamı çekiyorum dilekçesi imzalattı ve adaylığını düşürdü. Eser'in tepkisi üzerine 3 saat geciken seçimde Akay seçildi diyor Akşam gazetesi. Hemen yanda mutabakatı rejim ihlal ediyor başlığı var. AK Parti sözcüsü Çelik, Suriye'de rejimin ateşkes ihlallerinin 20 bine ulaştığına dikkat çekti. 2019'dan beri 1 milyon 640 bin kişi tekrar yerinden edilmiştir dedi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti CHP belediyeleri borç batağında. Yolsuzluk, rant ve borçlar. CHP'nin yönettiği Mezitli, Seferihisar, Konak, Dikili'de göstergeler eksi yönde seyrediyor. Mezitli'de 11 milyonluk rant elde edilirken Dikili'de kayıt dışı, Konak'ta usulsüzce yaklaşık 1 milyon harcanmış. Seferihisar'da borç 110 milyon lira olarak kayıtlara geçerken millete hizmet ise unutuldu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhaba. Bizi dinleyen herkese de günaydın diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Şubat'ta ilkini gerçekleştirdiği milletvekilleriyle gruplar halinde buluşmasını bugün de sürdürecek. Bugün bir grup milletvekiliyle bir araya gelecek AK Parti Genel Merkezi'nde. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı gerçekleştirecek, toplantıya başkanlık edecek. Toplantıda Milli Savunma, Sağlık, Aile, Tarım ve Sanayi Bakanlığı'nın sunumları olacak. Toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapılacak. İdlib'deki son durum, Türkiye sınırına yönelik göç hareketliliği ve yapılacaklar, terörle mücadele gibi konularda gündeme gelecek başlıklar arasında olacak. Meclisin gündemine gelelim. Mecliste ise siyasi partilerin grup toplantıları var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında kürsüde olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısını gerçekleştirecek. Bugün ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında kürsüde olacak. FETÖ davalarıyla devam edelim. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. Muhafız Alayı davası ve Akıncı Üssü davası da bugün görülecek davalar arasında olacak. Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü diplomasi trafiği bir yandan da devam ediyor. Hem askeri hem diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor. Türk askerinin Rusya'da heyetler arası görüşmesi bugün de kaldığı yerden devam edecek İdlib'le ilgili olarak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini de açıklayacak. Ayrıca bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 81 ilde gıda seferberliği başlatmıştı. İlk gün süt ve süt ürünleri denetlendi. Bugün de et ve et ürünleri denetlenecek. 6 gün boyunca 7000 denetçi sahada olacak. Denetimlerde gıdalarda taklit ve tahşiş yapan, sağlığı tehlikeye atan ve haksız rekabet oluşturan kişilere göz açtırılmayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazetelerin manşetlerinde İdlib'de yaşanan son durum var. Bir kere İdlib'de hareketlilik devam ediyor. Bir yandan da rejim güçlerinin Halep'i ele geçirdiği bilgisi yine gazetelerde var. Bir yandan da Rusya'da kritik İdlib zirvesi var, yapılıyor. Dün başladı, bugün devam edeceği bilgisi yine gazetelere, haber bültenlerine yansıyor. Türk ve Rus ekipleri konuşuyorlar. İdlib konusunda bir zirve gerçekleştiriyorlar. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi Sedat Önal. Nasıl değerlendireceksiniz İdlib'de son durumu?
Şimdi her şeyden evvel büyük bir insani dram var. Bunun altını çizmek lazım. Çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, işte genç insanlar perişan durumdalar. Bu rejim ve rejimi destekleyen milis grupları, bu arada Rus Hava Kuvvetleri, hedef gözetmeksizin hastane, sivil vesaire evler, hani bir terör grubu ya da silahlı bir grubu falan gözetmeksizin her yeri bombalıyorlar. Daha önce de konuştuk. Bu zaten milisler de girdikleri yerlerde, çok özür dilerim, yani bir köpekcağızı bulamazlarsa yakarak korkutmaya bunu kaydediyorlar bir de. Yani yaptıklarının ne kadar melun bir şey olduklarını bildikleri halde kaydetmeleri tıpkı DAEŞ'in yaptığı gibi insanları korkutmak. Yani kaçın, yoksa bu köpeğe yaptığımızı size de yapacağız demektir o. İnsanların işte atalarının orada ölmüş insanların kabirlerini ortadan kaldırıyorlar. Bunun amacı etnik temizlik. İnsanları yukarıya doğru, Türkiye'ye doğru sürmek ve Suriye'nin dışına atmak. Anladıkları çözüm tarzı bu. Halbuki Türkiye'nin içine girdiği mutabakatların hepsindeki çözüm tarzı bunun dışında bir çözüm tarzı bulabilmek maksadına matuftu. Şimdi Türkiye bunun için hala gayret gösteriyor. Fakat bu arada İdlib'deki bu çatışma ve çatışmasızlık veya gerginliğin azaltılması bölgesine yönelik taarruzlar, rejim, işte rejimi destekleyen İranlı terör grupları ve Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle saldırılar devam ediyor. Ancak Türkiye daha önce olmadığı kadar olağanüstü bir sevkiyatla, müthiş bir ateş gücüyle çok ciddi bir hazırlık yaptı. Zaman zaman bu ateş gücüyle harekata, hani askeri bir hareketlilik olmadan ateş gücüyle bu rejim ve terör gruplarını belli alanlarda bombalıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bir süre verdi. Bu süre işliyor. Şubat olmadan çıkacaklar ve burayı temizleyeceğiz dedi. Şimdi daha önce rejim, Rusya, işte onları destekleyen terör gruplar, onun arkasındaki İran, böyle bir denemeyle Türkiye'yi yıldıracaklarını ve Türkiye'yi geri adım attıracaklarını düşündüler. Şu an itibariyle Türkiye'nin geri adım atmayacağı açık. Çünkü bu olağanüstü sevkiyat bir şey yapılacağını gösteriyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu ifade etti. Bu boş bir tehdit de değil. Çünkü Türkiye daha önceden de Suriye'ye 3 defa harekat yaptı. Şimdi de bu harekatı yapacağı anlaşılıyor. Rejim ve onu destekleyen bu İranlı terör grupları bir yandan bu katliamlarla, diğer yandan da mümkün mertebe işte arazi ele geçirmek ve insanları oradan sürmek maksadına matuf gayretler içerisinde bu alanda devam ediyorlar. Şimdi süre ilerliyor. Bugün itibariyle Şubat'ın hani son 10 gününe girdik. Belki o kadar bile kalmadı. İşte Şubat, evet, 28 gün çektiği için. Evet. Bunun neticesi belli olacak. Burada hani özellikle Rusya, İran rejimi zaten saymıyorum. Bu iki devletin güvenilirlikleriyle ilgili de hani bölgede de Türkiye ile ilişkilerinde de çok ciddi bir soru işareti uyandı ve bu iki devlet de bir probleme Türkiye'den farklı olarak hani tarafların katıldığı insani, siyasi bir çözüm bulmak yerine kaba kuvvetle, şiddetle bir çözüm bulma cihetini tercih ettikleri anlaşılıyor. Bu arada Türkiye'nin bu gayretleri daha önceden Suriye'de arasının açık olduğu batılı müttefikler tarafından destekleniyor ama Türkiye onlara ne kadar güvenebileceğine emin değil ve zaten planlamasını da onlara güvenerek değil, kendi hani milli imkanları çerçevesinde yapmış durumda. Muhtemelen önümüzdeki günlerde İdlib'de bu istikamette devam eder ve Rusya müdahale ederek rejimi mutabakat çerçevesindeki yerlere çekilmeye ikna etmezse bir yeni harekat göreceğiz. Bu harekatın İdlib'le sınırlı olmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Rejimin bütün Suriye'deki unsurlarını vuracak bir çerçeveye taşıyacak Türkiye. Eğer Türkiye'ye yönelik bir gerginlik olursa, Türkiye askerine yönelik bir saldırı olursa bunu deklare etti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Suriye rejimi açısından, bir de şunu ifade edelim, Suriye rejimi arkasındaki bu destekler olmazsa kendini devam ettirmekte zorluk çeken bir ülke. Bu Türkiye'nin de hani husumetini üzerine çekmek, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü üzerine çekmek, rejimi şimdiye kadar elde ettiği kazanımlar noktasında geri adım atmaya sevk edecek bir noktaya doğru taşıyabilir. Bu arada rejimle PKK-PYD'nin bir takım anlaşma gayretleri var. Dolayısıyla zaten Türkiye Fırat'ın batısında ve Fırat'ın doğusunda Rusya'nın taahhütlerini yerine getirmediğini de ifade ediyor. Dolayısıyla bu harekatın daha geniş bir çerçeveye taşınması da ihtimal dahilinde.
Hı hı. Bir yandan tabii diplomatik çabalar devam ediyor. Biraz önce altına çizdiğimiz gibi Moskova'da bir İdlib zirvesi var. Bir de gazetelerde yer alan Ankara'nın İran, Rusya ve Türkiye arasında zirve için harekete geçtiği, atak yaptığı yönünde. Bu diplomatik çabaların sonuçları ne olabilir?
İnşallah iyi olur. Türkiye her seferinde zaten Arzu Hanım baştan beri burada uzunca zamandır konuşuyoruz. Problemleri diplomasiyle, bir işbirliğiyle ve bütün tarafların maksimum fayda sağlayacağı bir çerçevede çözmeye çalışıyor ve onu takiben de hani problemleri çözdüğü gibi buradan bir işbirliği çerçevesi çıkarmaya çalışıyor. Şu anda da Türkiye sabırla bunu hazırlamaya gayret ediyor. Ama şunu, hani her sabrın bir sonu var. Bir de bu sabırla beraber Türkiye bu diplomatik faaliyetlerin arkasındaki gücü de hazırlamış durumda. Eğer bu diplomasiyi iki ülke boşa çıkarırlarsa o zaman Türkiye buradaki mutabakat çerçevesini askeri güçle hayata geçirecek. Bunu neden yapacak yani Türkiye? Çünkü yaklaşık 4 milyona yakın içlerinde bazı terör gruplarının da olduğu kişilerin Türkiye'ye doğru sürülmesi söz konusu. Evet. Türkiye'nin hani bunu artık tahammül etmesi mümkün değil. O yüzden Türkiye bunu sadece oradaki insanların menfaati için değil, kendi güvenliği için de yapıyor. Bunun altını çizmek lazım.
Peki, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı dün AK Parti'nin. O toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. İdlib konusunda ve Suriye politikası konusunda açıklamalar vardı. Bir de Libya konusunda da açıklamaları oldu Ömer Çelik'in. Suriye'de batılı dostlarımızın yaptığı hataların aynısı Libya'da tekrar edilmeye çalışılıyor. Libya'da silah ambargosunun denetlenmesinin Avrupa Birliği tarafından yapılmasının gerçekçi sonuçlara varmayacağını düşünüyoruz diyor. Libya'da yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Ömer Çelik çok doğru bir şey söylemiş. Başlangıçta hatırlayacaksınız, şimdi yerli yersiz Türkiye'yi eleştiren içeride de bazı odaklar var. Türkiye baştan beri evvela Esed yönetimiyle beraber bir reform hareketlerine çalıştı. Yani bu üstelik hani Esed yönetiminin talebiyle oldu. Türkiye'de böyle komisyonlar kuruldu. Bunlar ileride tarih yazacak çalışmalar yapıldı. Esed daha sonra bunları belki zamanlama açısından kendisine telkin edilenden, özellikle Batı'yı kastediyorum, farklı istikamette gerçekleştirmek istiyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın dengesiz, ne olduğu belli olmayan müdahalelerinin yüzünden Suriye'deki muhtemel reform süreci başarısız oldu ve Suriye'de bir iç savaş yaşanmaya başlandı. İç savaş yaşandıktan sonra da problemi çözmek için Türkiye bütün taraflarla beraber bir ittifakla müdahale etmeyi, bir problem çözecek, siyasi çözümü temin edecek hareketlere gayret etti. Tıpkı şimdi İdlib'de olduğu gibi. Aynı şey Arzu Hanım, Libya'da söz konusu şu anda. Libya'da da yani nereye gideceği belli. Burada eğer Hafter durdurulmasaydı, Hafter'in işgal ettiği bölgede, orada bir de şöyle bir şey var. Yani kabileler arasında bir savaş yaşanıyor Arzu Hanım. Yani kabilenin birisi diğer kabilenin arazisini ele geçirdiğinde onu hani hakimiyeti altına almış vatandaşı gibi görmüyor, düşmanı gibi görüyor. Böyle olunca biraz önce Suriye örneğinde anlattım, oradaki bir takım farklılıkları bir düşmanlık haline getiriyorlar. Böyle olunca da insanlar oradan kaçıyorlar. Dolayısıyla hani Libya'da böyle bir şey söz konusu olduğunda Libya nüfusunun büyük bir kısmı da kaçacak. Ya komşu ülkelere, büyük bir ihtimalle de Avrupa'ya kaçacak. Ve orada işin içinden çıkılamayacak Suriye'dekine benzer bir iç savaş ve o iç savaşla kirlenmiş bir yönetim ortaya çıkacak. O yönetim de bir şey yapamayacak, bir şu anda Esed rejiminin olduğu gibi. Yani Esed rejimi insanlarına düşman şu anda. Yani en iyi bulabildiği çözüm onları ülke sınırları dışına atmak. Aynı mantık Libya'da işliyor ve Türkiye bunu engellemeye çalışıyor. Bütün dünyanın gözü önünde. Ben şimdi soruyorum, yani hani bu dış politikayı falan eleştirenlere. Hani işte bakın, görün Libya'daki örneği, daha önce Suriye'de yaşadığımız şey şu an Libya'da yaşanıyor. Ve diyorlar ki Türkiye bunlara karışmasın. Yani Türkiye bunlara karışarak o hem oradaki çözümü bulmaya çalışıyor oradaki halklar için, hem de etrafında buna benzer problemlerle meydana gelebilecek kaosun önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü bu kaostan en ziyade olumsuz etkilenecek ülke Türkiye ve aynı zamanda Libya'da tarihi, kültürel, ekonomik haklarımız var. Doğu Akdeniz'le ilgili olanı da zaten önümüzdeki, yani geçtiğimiz günlerde gördük, bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye ne olağanüstü bir imkanlar tanıdığını, Türkiye'yi denizden kuşatma çabalarının sona erdirildiğini gördük. Dolayısıyla Türkiye burada sadece kendi menfaatlerini değil, aslında bakılırsa bütün komşuların ve Avrupa Birliği'nin menfaatini de koruyacak bir çerçevede, ama ne Avrupa Birliği'nde buna uygun İtalya hariç bir pozisyon söz konusu, ne de başka ülkelerde. Ömer Çelik'in hani teşhisi fevkalade isabetli. Aynı hataları defalarca yapıyorlar. Şimdi de Libya'da hata yapmaya gayret ediyorlar. Türkiye de bu hatayı engellemeye çalışıyor.
Peki, bir diğer önemli haber, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışının Perşembe günü gerçekleştirileceği yönünde. Büyük bir kütüphane olacak diyor, pek çok da sayı vermiş. Nasıl değerlendireceksiniz bu kütüphanenin açılışını, nasıl bir kütüphane olacak?
Şimdi Arzu Hanım, ben henüz görmedim, ben de davetliyim. Hatta biz değerli dinleyicilerimiz yayından önce bu habere baktık. Hani bugün mü açılacak, perşembe mi diye mütereddit kaldık. Çünkü ben daveti perşembe diye hatırlıyorum. Şimdi bu gerçekten olağanüstü, kıymetli bir şey. Şundan dolayı, özellikle Türkiye'nin son dönemde yayıncılığında, kitap okuma sektöründe olağanüstü bir sıçrama var. Yani cirosunda, kişi başına okunan kitapta, basılan kitapta, kitap çeşitlerinde, aynı zamanda Türk edebiyatının ve Türkçe basılan kitapların yurt dışına açılmasında buna ilişkin projede yürütülüyor. Yani tercüme ettiğinizde, diyelim Orhan Pamuk'u Orhan Pamuk çok meşhur. O zaten tercüme edilir de. Yani bilinmeyen ya da meşhur ama şu anda bilinmeyen diyelim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir kitabını tercüme edeceksiniz. Türkiye size tercüme desteği veriyor veya baskı desteği veriyor. Bütün bunların etrafında gelişen kültürel alanda bir zenginlik var. Şimdi Cumhurbaşkanlığında başka bir takım ülkelerde de vardır işte Senato kütüphanesi vardır, bazı yerde başkanlık kütüphaneleri vardır. Cumhurbaşkanlığında böyle büyük bir kütüphane yapılarak işte 24 saat açık olacak. Hani neredeyse Türkiye'deki her kitabın olduğu, dünyadan kitapların gelip gittiği olağanüstü kıymetli mimarisiyle de çalışma alanlarıyla da olağanüstü kıymetli bir kütüphane açılacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kitaba, kültüre verdiği kıymetin bir nişanesi olacak. Bu önümüzdeki dönemde bu kütüphanenin etrafında muhtemelen o kütüphane emsal alınarak Türkiye'nin başka yerlerinde de daha güzel kütüphaneler yapılacak. İşte bu millet hani kütüphaneleri diye bir çalışma da yapılıyor. Gençlerin özellikle gidebileceği hem kitap okuyabileceği, çalışabilecekleri ama hem de ucuza bir takım hizmetlerden istifade edebilecekleri, internetten çay kahveye kadar bir takım mekanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bunların en gelişmişi bizim hani milli kütüphane kadar güçlü bir kütüphanemiz Cumhurbaşkanlığında ortaya çıkacak. Herkes zaten şeyini de merak ediyor. Ben de hani resimler falan var ama
Evet.
Arzu Hanım içeride nasıl bir dizayn yapılmış onu merak ediyoruz. Çünkü ona özen gösterildiğini biliyoruz.
Peki nasıl faydalanılacak bu kütüphaneden? Bilgiye ulaşmak isteyenler nasıl
Yani
ulaşacaklar?
bildiğim kadarıyla sivil insanlara açık olacak. Ayrı bir girişi olacak zaten. Bu millet camii var. Onun arka tarafında bu kütüphanenin girişi muhtemelen o top tarafından bir giriş verecekler. O girişten istedikleri gibi insanlar girebilecek. İçeride yine hani bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak çay çorba gibi hizmetler de olacak. 24 saat açık olacak. Özellikle gençler için orası aynı zamanda hani üniversite gençliğinin kaldığı yurtlara veya üniversitelere de yakın bir mekan. Rahat çalışabilecekleri bir ortam olacak. Ama bunun ötesinde bir de araştırmacılar için çok kıymetli
Evet.
olacak. Çünkü birçok özel koleksiyon, bazı yani mesela bildiğim kadarıyla İlber Hoca falan gibi isimler kitaplarını bu kütüphaneye bağışlıyorlar. Dolayısıyla o nitelikli kitaplar, koleksiyonlar araştırmacıların işte incelemesine açılmış olacak. Burada da yani çok özel bir izinden ziyade herkesin girebileceği
Evet.
bir format söz konusu.
Peki Ankara'da Milli Kütüphane var. Oradan farkı ne? Ya da oradaki eserlerin o tarafa taşınması söz konusu mu?
Yo, ikisi ayrı. Milli Kütüphane ayrıca devam edecek. Milli Kütüphane tabii aynı zamanda bir derleme kütüphanesi. Oraya Türkiye'de basılan bütün kitaplar gidiyor. Ankara mesela bu bakımdan şanslı. Bizim meclis kütüphanemiz de çok iyidir. Bu kütüphanemiz de çok iyi. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bence hani mimarisiyle her şeyden evvel daha farklı bir konsept oluşturmuş olacak. Ve en üst düzeyde kitaba, kültüre verilen kıymetin gösterildiği bir çerçeveye taşınacak. Aynı zamanda muhtemelen hani kitap sanatı etrafında bir çalışmaların yapıldığı bir şey de olacak. Yani tezyin, bu şeyler, diğer cilt vesaire sanatlarının da ele alındığı bir çerçevede bir yeni kültür mekanına kavuşmuş olacak
Peki.
Ankara.
Perşembe günü önemli bir açılış olacak. Biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
Ben teşekkür ederim.
programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Spor'da yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Ali Kunak stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sporun gündemine bu kez güreşle başlayalım. Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Nasıl sonuçlar aldık? Size soralım.
Şöyle, güreş bizim atasporumuz biliyorsunuz. Yani yıllardan beri güreş deyince tüm dünyada akla Türkler geliyor. Diğer amatör branşlarda da son dönemlerde madalyalar alıyoruz falan da. Ama o branşlara baktığımız zaman biraz sporcular devşirme oluyor. Dışarıdan ithal sporcularımız biraz ön plana çıkıyorlar. Ama güreşte tamamen bizim Türk çocukları baştan sona mücadele ediyorlar. Baktığımız zaman 9 madalyayla döndük toplam bu şampiyonada. Bir altın madalyamız var. Serbest stilde Süleyman Karadeniz'de altın madalya kazandık. Gümüş madalya Süleyman Atlı kazandı. Bronz madalyaları Haydar Yavuz ve Soner Demirtaş kazandı. Kadınlarda dünya şampiyonumuz Yasemin Adar bu defa gümüşte kaldı. Bediye Gün bronz aldı. Greco-Roman'de de Kerem Kamal gümüş madalya alırken Selçuk Can ve Cenk İldem bronz madalya aldılar. Neden geçen turnuvalara göre biraz daha başarı düzeyimiz düşük diye sorarsak bu sene olimpiyat yılı. Olimpiyat kotaları var. Olimpiyat kotası elemeleri var Mart ve Nisan aylarında. Sporcularımız esas o döneme bir şey yoğunlaşmış durumdalar. Çünkü olimpiyat bir sporcu için 4 yılda bir yapılan bir sporcunun hayatı boyunca en fazla 3 kere çok uzun süre top düzeyde yarışsa bile katılabileceği ki rahmetli Naim bu şerefi bizim ülkemize yaşatmıştı. Çok önemli bir organizasyon. Olimpiyata hedefliyorlar. O yüzden çalışma takvimlerini biraz o kotalara göre ayarladılar. Çünkü Güreş Federasyonu Başkanı da dün demecinde söyledi. Olimpiyatta 12 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz biz kotayı aşarak. 12 sporcuyla katılırsak da en az 7-8 madalya hedeflediğini söyledi. İnşallah olimpiyatta güreşçilerimizin ve diğer sporcularımızın da yolu açık olur.
Evet, diyelim. Evet. Yeni başarılar bekliyoruz sporcularımızda. Basketbolda da Solgar Türkiye Kupası finali gerçekleşti. Fenerbahçe, Beko, Darüşşafaka, Tekfen'i yendi ve kupayı kaldırdı.
Evet, hafta sonu Ankara'da oynandı dörtlü finaller ve sonuçta sizin de biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi Fenerbahçe zafere ulaşan taraf oldu. Fenerbahçe bu sene başında iyi başlamadı. Ama zamanla toparlıyor ve iyi gidiyor. Şu anda mesela Türk Havaları Euroleague'e baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin başlangıçtaki kötü gidişatının artık bir iyiye dönüş sürecine geçtiğini görüyoruz. Şu anda Anadolu Efes maşallah iyi gidiyor Türk Havaları Euroleague'de birinci sırada. Fenerbahçe dokuzuncu sırada. Şimdi Fenerbahçe bu hafta İstanbul'da Real Madrid'de oynayacak. Perşembe günü galiba. Perşembe evet Fenerbahçe'nin maçı. İstanbul'da ama Real Madrid ikinci sırada. Yani zorlu bir rakip. Fakat seyirci desteğiyle geçtiğimiz yıllarda çok defalarca yendiği Real Madrid'i yenerek 8.lik yani son 8'e elemelere kalma yolunda bir adım atmış olacak. Bu daha önce de iki bir yayında da söylemiştik galiba. Büyük bir ihtimal, şöyle bir ihtimal var. Birinci ile sekizinci karşılaşıyor. Eğer Efes birinci olur, Fener de sekizinci olursa dörtlü finale gitmek için birbirleriyle karşılaşacaklar. Böyle de bir enteresan eşleşme olabilir diye düşünüyoruz. Anadolu Efes'te Bayern ile oynayacak Almanya'da Cuma günü. Bayern lig sonuncusu. Anadolu Efes'in oradaki soydaşlarımızın desteğiyle de bu galibiyet serisine aynen devam edeceğini düşünüyorum.
Peki gelelim futbola. Futbolda Spor Toto Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. Evet. Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu bu hafta.
Evet artık iyice kızıştı ligimiz.
Gerçekten öyle.
Şöyle 22. haftayı oynadık. 22. hafta sonunda Trabzonspor dediğiniz gibi oturdu ama Trabzonspor için çok enteresan bir şey var. 11 yıldan beri ilk kez lider oluyor Trabzonspor.
Evet.
Yani 2010 yılından beri ilk kez lider
yaklaşık
oluyor.
Yaklaşık 280 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Evet. Bilgisi vardı bir gazetede.
Evet, evet. Trabzon, şu anda tüm Trabzon şehrinde bir bayram havası var. Sanki şampiyonluk gelmiş gibi coşkullar. Trabzon halkının zaten coşkusu en üst düzeydedir her
tabii,
zaman.
Tabii.
Hafta sonu Sivas'ı yendiler. Aslında...
Evet. Evet.
Aslında hafta sonu Sivas'ı yendiler kendi sahalarında. Aslında ilk yarı maça çok ağırlığını koydu. Hemen 2-0'da öne geçtiler maçın başında. Ama baktığımızda ikinci yarı Trabzon'da bir durulma oldu oyununda. Ve Sivas Spor da maça ağırlığını koydu. Aslında Sivas'ın da her an golü gelebilirdi. Fakat... Gol gecikince Trabzon rahatladı. Sivas'ın golü uzatmalara yakın geldi ve maçta 2-1 bitti. Trabzon da böylelikle lider oldu. Bir de Trabzon'un oynanmamış bir maçı var. Depremden dolayı ertelenen Malatya-Trabzon maçı var. Eğer orada da 3 puan aldığını düşünürsek Trabzon liderlik yolunda hayli rakiplerini biraz daha 3 puan daha geride bırakmış olacak. Puan cetveline baktığımız zaman zaten son derece hat safhada çekişme. İşte 44, 43, 42, 42 gibi 6 takımın şu anda net bir şekilde potada olduğunu görüyoruz. Son Başakşehir yenilgisiyle Beşiktaş belki biraz geride kaldı gibi ama yine de baktığımız zaman şampiyonlukta iddiası var yani. Çünkü olmaz olmaz diye bir şey yok ligin gidişatında. Ligde çok kritik haftalar oynanıyor. Bu hafta çok önemli maçlar var hafta sonunda. Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray oynayacak. Çok önemli bir
derbi.
Maç. Derbi. İstanbul'da bir diğer önemli maç daha var. Beşiktaş-Trabzon.
Evet, bir başka önemli.
Bir başka önemli. Geçen hafta liderlikten düşen Sivas içeride Alanya ile oynayacak ki Alanya da yukarıyı force ediyor sürekli. Gerçi bu hafta yenildiler. Gençlerbirliği'ne yenildiler içeride. Bir sürpriz bir mağlubiyet aldılar ama Alanya takımı da 7-8 haftadan beri yenilmeyen ve sürekli puan alan, ligin üstünü zorlayan bir takımdı. Hakikaten ligin en kızışmalı haftalarını yaşıyoruz. Hakem tartışmaları had safhada. Hakem kararları had safhada. Herkes hakemden şikayetçi. Hakemlerin de bu kadar baskı altında oldukları bir ortamda hakikaten başarılı olmaları da zor. Başarılılar mı? Değiller. Yani hatalı kararlar oluyor. Var gelecek dertler bitecekti.
Ama
var geldi dertler
yani.
Çoğaldı.
Evet.
Böyle bir enteresan bir gelişme var. Yani vardan aslında henüz tabii VAR sistemi Türkiye ve dünyada da yeni. Birçok ülkede de sıkıntılar oluyor. İngiltere Premier Lig'de de geçtiğimiz hafta büyük sıkıntılar yaşandı VAR sisteminde. Ama zamanla oturacak. Fakat bakıyoruz mesela bir Bundesliga'da, Premier Lig'de ya da La Liga'da oynanan maçlarda VAR sistemiyle ilgili bir kontrol, bir inceleme yapılırken oyuncular, teknik adamlar son derece sakin ve saygılı bir şekilde kararı beklerken bizde o aşamada bile tüm sporcular, teknik adamlar hakemin tepesinde acaba nasıl baskı altına alabiliriz, nasıl buradan çıkacak kararı lehimize çevirebiliriz gibi bir takım beklentiler içerisindeyiz. Yani zihniyetimizde biraz farklılık var onlarla. O yüzden de hakemlerin de normal görev yapması çok mümkün değil. Bu maçların hakemleri kim olur derseniz, tabii ki şimdi Türkiye'de en zor maç deyince akla Cüneyt Çakır geliyor. Cüneyt Çakır geçen hafta Trabzon'da Trabzon-Sivas maçını yönetti. Trabzonlular memnun, Sivaslılar şikayetçi. Yarın Şampiyonlar Ligi maçları var mesela. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları başlıyor. UEFA son 16'da Tottenham-Leipzig gibi son derece önemli bir maçı Cüneyt Çakır'a verdi. Yani yarın akşam Tottenham-Leipzig maçını yönetecek İngiltere'de Cüneyt Çakır ve ekibi. Onun atanması biraz daha ön planda ama Merkez Hakem Kurulu'nun atama trafiğine baktığımızda sanki Halil Umut Meleri de bu maça hazırlamış gibi bir havası var.
Yani bu maç derken hangi maç?
Fenerbahçe-Galatasaray maçına. Eğer Halil Umut Meleri atarlarsa, cesaretli bir atama tarzıyla atarlarsa, evet, Beşiktaş-Trabzon maçına Fırat Aydınus çıkar. Eğer Cüneyt Çakır tecrübeyi tercih ederler, Halil Umut Meler cesaretinden vazgeçerlerse Cüneyt Çakır derbiye çıkar, Halil Umut Meler de Beşiktaş Trabzon maçına çıkar diyelim.
Ne zaman belli olur?
Yarın öğlen saatlerinde açıklanıyor. Yani şu anda Merkez Hakem Kurulu toplantı halinde bu atamaları nasıl yapsak ne etsek diye. Onların da işi zor. Çünkü bütün odaklar şeyde onların üzerinde, gözlerde. Hakemler de iki günden beri dün ve bugün Riva'da eğitimdeler. Bir yandan onlar da kendilerini geliştirmek, hatalarını düzeltmek için çaba sarf ediyorlar. Jaap Ulenberg, Hollandalı eğitimci geldi Türkiye'ye, o veriyor eğitimleri.
Peki, o zaman heyecan dolu bir haftayı geride bıraktık. Daha heyecan dolu bir hafta futbol severleri bekliyor. Umarız güzel sonuçlar olur.
Aklı Selim önde gelsin. Evet. Aman herkes lütfen ne olur sakin olsun, sakin olsun, sakin olsun. Çünkü futbol bir oyun. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Bunu lütfen ön planda tutmak lazım. İdarecilerin demeçleri de son derece önemli. İdareci demeçleri, mesela Ali Koç yarın bir basın toplantısı evet. yapacakmış. Orada söylenecek söylemler hafta sonu önemli. Maçın tansiyonu için son derece önemli.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sağ olunuz. Spor yorumcusu Ali Kunak konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışlı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 11, İstanbul parçalı ve az bulutlu 11, İzmir az bulutlu 18, Erzurum parçalı ve yer yer çok bulutlu 2, Amsterdam yağmurlu 9, Atina parçalı bulutlu 15, Bağdat parçalı bulutlu 22, Berlin yağmurlu 8, Paris yağmurlu 11, Roma az bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 10, Kiev yağmurlu 9, Londra yağmurlu 11, Moskova yağmurlu 7, Lefkoşa parçalı bulutlu 15, Madrid az bulutlu 15, Mekke parçalı bulutlu 32, New York yağmurlu 12 ve Viyana az bulutlu 8 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündem seçimler. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir yandan adaylar kampanyalarına devam ediyor, bir yandan da anketler yayınlanmaya devam ediyor. Özel bir anket firmasının yaptığı son anket dün yayınlandı ve bu anketin sonuçlarına bakıldığında seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar olarak tahmin edildi. Ankete katılanlara sadece adaylarla ilgili değil, farklı sorular da soruldu. İlginç sonuçları verdi. Öncelikli olarak ankete katılan katılımcılar seçimin ikinci tura katılacağını tahmin etti. Buna göre ilk turda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar %35 civarında oyla ilk turda en çok oyu alan aday oluyor. Arkasından gelen aday ise %29'un biraz üzerinde aldığı oyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Bu da her ikisinin katılımcılar tarafından ikinci tura geçeceğinin tahmin edildiğini gösteriyor. İkinci turda ise %53 oy alan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçiliyor. Mustafa Akıncı ise %47 oyda kalıyor ve böylece 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oluyor. Adayları yalnızca kim Cumhurbaşkanı olacak, kime oy vereceksiniz şeklinde sorular yöneltilmedi. Aynı zamanda gündeme ilişkin de bazı sorular soruldu. Bunlardan bir tanesi özellikle Kıbrıs sorunu çerçevesindeydi. Yakın zamanda Rum yönetimi ile herhangi bir anlaşma olacağına inanıyor musunuz şeklinde bir soru soruldu. Neredeyse %80 civarında insan buna hayır dedi. Bir başka soru ise Cumhurbaşkanı adaylarının kampanyalarını Türkiye karşıtı söylemler üzerine kurmasını doğru buluyor musunuz? Ya da Türkiye'ye yönelik eleştiren söylemler üzerine kurmalarını doğru buluyor musunuz şeklinde bir soru vardı. %84'ün üzerinde hayır yanıtı verildi. Malum en önemli gündem konularından bir tanesi de Maraş açılımıydı. Ankette katılımcılara Maraş açılımıyla ilgili sorular da soruldu. Maraş açılımını nasıl buluyorsunuz? Doğru mu? Maraş açılır mı? Şeklinde bir soru yöneltildi. Yine %80'in üzerinde katılımcılar doğru buluyoruz şeklinde yanıtladılar. Anketteki en ilginç nokta ise adaylardan birinin isminin yanlış yazılmasıydı. Bir dizgi hatası sonucunda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın ismi Ersin Atar şeklinde yayınlanmıştı. Tüm yetkilileri anketi tanıttıkları basın toplantısı öncesinde zaten bu konuyu bildirip özür dileyip anketin yenisini basılı olarak dağıtacaklarını söyleseler de ilk kopya düşer düşmez Kıbrıs basını konuyu aldı ve firmayı ciddi bir biçimde hem anketin ortaya koyduğu sonuçlar bakımından hem de yaptıkları bu hata bakımından ciddi bir biçimde eleştirdiler. Tabii seçimlere yaklaşık 70 gün var. Her ne kadar 26 Nisan olarak açıklansa da Yüksek Seçim Kurulu henüz tarihi netleştirip kesin olarak resmi gazetede yayınlamadı. Ancak Nisan ayı içerisinde yapılacak seçime yaklaşık 70 gün var. Adaylar gezilerine devam ediyor, kampanyalara devam ediyor. Ancak neredeyse tek gündem haline gelmiş olan Cumhurbaşkanı seçimleri için yarışan 5 aday şu an için birbiri arkasına gezilerini yapıyor, köy ziyaretlerini yapıyor. Cumhurbaşkanı seçimleriyle kampanyalarını yaparken her birinin farklı bir seçim stratejisi ve söylemi olduğu görülüyor. Bir süre boyunca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başka hiçbir şeyin konuşulmayacağını söylemek mümkün ama seçimin de görülmedik ölçüde rekabete sahne olacağını söylemek mümkün.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Olcay Kıraç ve iyi çalışmalar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Merhaba Ercan Hanım. Sağ olun.
Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Tabii Suriye'de yaşanan gelişmeler, İdlib'de yaşanan gelişmeler bizim için son derece önemli. İdlib'de bir yandan hareketlilik devam ediyor. Bir yandan Rusya'da kritik bir İdlib zirvesi var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet Moskova'da mevkidaşlarıyla görüşüyor. Dün başladı görüşmeler, bugün devam ediyor. Bu görüşmeler sürerken bir yandan da Halep'te bir hareketlilik var. Halep'in batı kırsalında rejim saldırıya geçti diyor İngiliz Reuters haber ajansı. Ve orada da bazı noktaların ele geçtiği yönünde bilgiler, haberler var. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki son durumu?
Arzu Hanım, öncelikle tabii İdlib'de, Suriye'de hakikaten manzara, sahada yaşanan bu kadar kaos ortamı bizleri açıkçası çok memnun etmiyor. Türkiye'yi de çok memnun etmiyor. Etmediğinin temel sebepleri var. Bunlardan birisi ülkelerin kendi masada özellikle atmış oldukları mutabakat metinlerine, imzalarına sadık kalmayışları. Adeta sahada fırsatçılık yaratarak, fırsatları ganimet bilerek böyle bir oyunlar peşindeler. Başta bunun Rusya ve İran geliyor. Yani ne varmak istiyorum? Soçi mutabakatı. Nereye varmak istiyorum? Astana süreci, Astana mutabakatı. Bu süreçlerin sonucunda geldiğimiz nokta, İdlib'de barış sağlanması lazımdı. İdlib'de ateşler susması lazımdı. Maalesef İdlib'deki şu anda yaşanan büyük bir dram var. 21. yüzyılın yüz karası bir manzara var. Bu hale geldik. Tabii İdlib'deki durumun bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de başta cani Esad ve özellikle rejim. Şimdi şu anda Türkiye'nin yürütmüş olduğu bir taraftan diplomasi ayağı var bunun. Öbür taraftan sahada askeri yığınaklanma ayağı var İdlib kırsalında. Diğer tarafından mülteci boyutu var. Şimdi diplomasi ayağına baktığımız zaman biliyorsunuz Türkiye Rusya ile sürekli bir diplomasi ve iletişim kanallarını koparmadan, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanları sürekli kendi muhataplarıyla İdlib'deki bu kanayan yarayı durdurmak için telefon irtibatını sağlamaktadırlar ve sürekli görüşüyorlar. Ayrıca bir oluşturuldu, bir heyet oluşturuldu. Bu heyetlerde biliyorsunuz 10 gün önce, bir hafta önce Türkiye'de Moskova'dan bir heyet geldi. İdlib'i görüşmek üzere. Burada bir netice alınmadı.
Evet.
Arkasından işte telefon diplomasi tekrar devam etti. Dün işte bir heyetimiz, işte biraz önce anons ettiğiniz Dışişleri Bakan Yardımcımız başkanlığında bir heyetimiz Moskova'ya gitti. Dün görüşmeler devam etti. Bugün de devam ediliyor. Bu görüşmelerden biz umutluyuz. Yani iyi neticenin olumlu çıkacağına inanıyoruz. İnancımız öyle. İnancımız öyle. İnşallah olumlu çıkar. Yani Türkiye bir taraftan masada bu şeyi, bu sıkıntıyı, problemi çözmek istiyor. Sahadaki özellikle askeri çözüm noktasına gelinmeden. Fakat tabii Türkiye sadece bununla kalmıyor. Bunu yaparken sahada da o gerçekten Suriye halkını kimsenin düşünmediği, Türkiye'nin dışında ne Amerika'nın, ne İngiltere'nin, ne Fransa'nın, ne Avrupa'nın, ne Birleşmiş Milletler'in, hiçbir kimsenin düşünmediği, bir tek Türkiye'nin düşündüğü o insanların yani en azından işte bulundukları yerde nasıl kalabilirler, bunun için Türkiye bir yığınaklanma yapıyor. Yani korumak için yığınaklanma yapıyor. Tamam, şu anda gözlem noktaları yaklaşık 6-7 tanesi tamamen işte rejimin şu andaki kontrol altına girmiştir. Ve Soçi mutabakatı da, Astana süreci de gerçekten bu 12 gözlem noktası da özelliğini, vasfını yitirmiştir. Artık bundan söz etmek çok abes olur. Dolayısıyla bunu Türkiye ikinci bir hatta, M5 Karayolu dediğimiz, Halep'ten başlayıp Şam'a kadar devam eden M5 Karayolu'nun batısında İdlib'i korumak üzere, İdlib kırsalını korumak üzere ikinci bir hat oluşturuyor şu anda bu yığınaklanmayla. Yani Esad'ı durdurmak için, Esad ve hatta İran destekli işte Şii milisleri durdurmak için bunlar ikinci bir hat oluşturuyor. Bu hat işte oluşturuldu şu anda hemen oluşturuldu. Şimdi tabii Halep kırsalındaki bu çatışmanın özellikle muhalifler kavramı da tabii onlara göre acaba HTŞ midir onu da bilmiyoruz yani. Muhalif onlara göre oysa HTŞ Türkiye terör örgütü olarak şey yaptı, ilan etti.
Evet.
HTŞ orada bırakıp çekildiyse onu bilemeyiz. Muhalif olarak veyahut da Türkiye'nin milli ordu olarak, Özgür Suriye ordusu olarak kabul ediyorsa öyle bir çekilme orada yok. Fakat Esad işte Rusya'nın da işte hava gücüyle onun desteğini de alarak Türkiye'nin bulunmadığı yani özellikle Halep kırsalı, Halep'in hemen batısı bulunan Tel Rifat'la Halep arasındaki bir çıkıntı var, bir girinti var. O bölgeyi kontrol altına alındığı şu anda ifade edilmekte. Dolayısıyla Esad M5 karayolunu şu anda hemen hemen bir tek şey bölgesi hariç Serakip bölgesinin bulunduğu işte Serakip M4 karayoluyla M5 karayolunun birleştiği bir noktada Serakip'in hemen bulunduğu bölge hariç diğer bölgeleri M5 karayolunu tamamen rejim kontrol altına alınmış gözüküyor. Dolayısıyla zaten rejimin Rusya'nın ve İran'ın da başlangıçtan beri istediği buydu. Çünkü rejim bunu istiyor. Halep'ten Şam'a, Şam'dan Halep'e bir ticaret yolu, bir ticari akımın olması, lojistik sistemin olması ve bunu istiyordu. Dolayısıyla bu tabii tam kontrol altına alamadıkları yerler var, aldıkları yer var. Ama Türkiye tabii bunu da rahat bırakmayacak. Şimdi burada bu yaşanırken burada ne oluyor? İnsanlar büyük bir dram yaşanıyor. Yani şu anda açlık var, sefalet var. Gerçekten 21. yüzyılın bir yüz karalığı var. Kimin açısından? Birleşmiş Milletler açısından. Kimin açısından? Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri hakkından. Esad burada büyük bir katliam yapıyor. Esad mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mutlaka bunun hesabını vermeli. Herhalde verecektir yani öyle diyelim. Ve diğer bütün insan hakları savunucuları bunlar bu kadar çoluk çocuk insanlar kamyonların üzerinde evini barkını terk etmiş can havliyle bölgeyi terk ediyor. Ve şu anda Türkiye sınırına ve İdlib kırsalında ve Türkiye'ye böyle adeta ağızlarını açmış gözlerini yalvarırcasına oraya sığınmış 3,5-4 milyondan bahsediyoruz. Bakın sadece dün 2-3 veya kasabadan yaklaşık 400 bine yakın insanın bu bölgeye geldiğini ifade ediyorlar. Yani 2 milyon insan şu anda bu özellikle Hanşeyhun'dan başlayarak Marat El Numa, Serakip bölgesi ve yukarıya devam eden bölgeden yaklaşık bu bölgeden 2 milyon insan geldi. Yani 4 milyon insan böyle sıkışmış Türkiye sınırına ve burada perişan durumda. Yaşamak mümkün değil. Ve bakın 2-3 gün önce yavrusu kucağında soğuktan donarak ölen bir annenin resmini gördük. Bu korkunç bir şey bu. Bu insanlık için gerçekten çok korkunç bir şey. Şimdi gelelim şeye. İdlib neden Türkiye için çok önemli? Gerçekten bizim için çok önemli. İdlib eğer düşerse Halep düşer.
Evet.
İdlib'in kontrolü de nereden geçer biliyor musunuz? Hama'dan geçer. Yani biraz daha aşağıda bulunduğu bölge Hama bölgesi var.
Evet.
Mutlaka Hama'nın kontrol edilmesi lazım. Yani Türkiye bu gözlem noktaları dediğimiz 12 gözlem noktalarına zaten Sayın Cumhurbaşkanımız buna işaret etmiştir.
Evet.
12 gözlem noktası eğer Şubat ayının sonuna kadar geriye çekilmezse buralar kontrol edilecektir. Ve kontrol ettikten sonra Türkiye'nin yapması gereken burada bir konu da Halep'in Hama'nın mutlaka kontrol edilmesi lazım. Bir sonraki aşamada tekrar bunu yaşamamak için. İki, hemen Halep'in daha yukarısında bulunan Azez ile Halep arasında bulunan Tel Rifat bölgesi var. Bir sana aran her zaman için böyle bir burun şeklinde görünüyor. Bu Tel Rifat bölgesi de mutlaka kontrol edilmesi lazım. Dolayısıyla Tel Rifat'tan sürekli Azez bölgesine ve Afrin bölgesine işte okullara kaktüşe mermileri atılıyor ve insanları orada katlediyorlar. Burada da PKK terör örgütü var. Dün işte aldığımız bir habere göre PKK terör örgütü maalesef sahada artık bu terör örgütü PKK paylaşılamıyor. Bunun sahibi kim belli değil. Bunun sahibi Amerika mı? Bunun sahibi Fransa mı? Bunun sahibi Rusya mı? Bunun sahibi Esad mı? Bunun sahibi herhalde bütün dünya. Paylaşılamıyor. Yani dün Afrin bölgesinde, Afrin yani Tahrirfat bölgesinde terör örgütü PKK ile beraber Esad ve İran Şii milisleri işte özellikle Halep kırsalındaki bulunan o bölgelere, o kasabalara saldırmışlar. Yani bu İran'a tabii burada söylenmesi gereken çok şeyler var. İran bu coğrafyanın kan gölüne çevrilmesinde en büyük başrolde oynayan bir aktördür İran.
Evet.
Yani İran. Dolayısıyla burada artık İdlib kırsalında oyun alanları değişiyorsa bırakın zaman günü saatlerde dakikalarda değişiyor. Hı. Şimdi oyuncular PKK'yı da kattınız bunun içerisine. Zaten vardı. Şimdi dolayısıyla Rusya, işte İran, PKK terör örgütü, Esad İdlib'de Türkiye'ye bir oyun oynuyor ve İdlib'in asla ve asla nihayet olarak söylüyorum terk edilmemesi lazım. İdlib düşerse Halep düşer. İdlib düşerse Barış Pınar Harekatı, Zeytindar Harekat, Fırat Kalkan Harekatı'nın asla emniyetinden söz edemeyiz, bekasından söz edemeyiz. Çünkü İdlib düşerse hemen yukarıya doğru Zeytindar Harekatı, Afrin bölgesine baskı yapılacak.
Evet.
Bu baskı ne demek? İşte yavaş yavaş yukarıya, dün Esad'ın bir beyanatı var. İdlib yakında düşecek, daha sonra diğer bölgeleri kontrol altına alacağız. Bunu diyor. Dolayısıyla İdlib bizim için çok önemli. Çok kritik, stratejik bir konumdadır. Şimdi İran'a gelmişken efendim, İran'ın bu coğrafyada yapmış olduklarını, İran'ın böyle bir şeyi var, bir stratejisi var. İran bütün tehlikeleri kendinden uzakta tutuyor. Yani kendi sınırlarının dışında tutuyor. Yani bu ne demek? Bakın, İran içerisinde şu anda kendi bölgesinde hiçbir çatışma, hiçbir kaos ortamı, hiçbir sıkıntı, problem, hiçbir şey var mı? Yok. Sadece bir biliyorsunuz ayaklanma oldu. Onu da bastırdılar. İşte ne şekilde bastırıldığı belli. Bakın İran olaylar nerede yapıyor biliyor musunuz? Irak'ta yapıyor. İran nerede? Suriye'de. İran nerede? Yemen'de. İran nerede? Lübnan'da. İran bütün şeyi, yani Amerika Birleşik Devletleri ile kavga edecekse, Amerika Birleşik Devletleri problemler çözecekse, bakın nerede çözüyor? Irak'ta çözüyor. Bakın başka ülkelerle, Rusya ile veya başka yerde başka sistemler kuracaksa ne yapıyor? Suriye'ye geliyor. İşte Suudi Arabistan'la sıkıntısı, problem varsa, eğer böyle Şii Sünni ile ilgili bir sıkıntısı, problem varsa bakın Yemen'i seçiyor. Hı hı. Bakın İsrail'le problemi varsa Lübnan'ı seçiyor. İsrail'e, ama bunun farkında değil. İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor şu anda. Suriye'de bulunmakla İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. Tamam, kendi coğrafyasının dışına itiyor tehlikeyi ama Suriye coğrafyasında Suriye halkını perişan ediyor. Irak coğrafyasında Irak halkını perişan ediyor. Yemen'de Yemen halkını perişan ediyor. Kendi halkıyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama kendi halkı da buna tabii mollalara yedirmeyecekler. Şimdi benim bir yazım vardı. İran Irak'ta neler yapıyor ve Irak'ta asla Irak'ı bir kaos, Amerika ile beraber eğer kavga ediyorsa Irak asla kaos ortamına sokmaması lazım. Ve Türkiye'de de Kerkük Bağdat hattını asla İran'a yedirmemesi lazım. Irak bizim için bu coğrafyada çok önemli bir yerde. İran eğer oyunlarını oynayacaksa, eğer Şii sistemini kuracaksa kendi ülkesinde kursun. İran eğer başka şeyler peşindeyse kendi ülkesinde yapsın. Irak'ı bu topraklarda, bu coğrafyada asla bir farklı bir ortama getirmesin. Evet. Bakın Kasım Süleyman nerede öldürüldü? Irak'ta. İran burada ne suçu var? Hiçbir suçu, günahı yok. Kasım Süleyman 30 günün 20 gününü Irak'ta geçiriyordu. Kimi kurdu? Haçlı Şabi'yi kurdu. Haçlı Şabi şimdi Irak'ın başına büyük bir bela. Şii bir ordu yaratıldı. Irak ordusunun karşısında bir Şii ordu yaratıldı. Yani Irak, ben İran'ı
İran ben Irak'ı kontrol edim derken Irak'ı zaten Irak'ı şu anda Amerika üçe bölmüş, perişan etmiş. Irak gerçekten o zengin petrol kaynağı, dünyanın beşinci petrol üretimini üreten ülke benim. Bakın bu zengin petrol kaynaklarının $1 trilyon bütçeye Irak'a para giriyor ama Irak şu anda aç. Sefil, perişan durumda. Dünyanın en kötü şartlarında yaşayan bir Irak var ya. Bunun baş mimarı İran'dır. Eğer şu anda İran bu bölgede, Orta Doğu coğrafyasında, özellikle Suriye ve Irak'ta barış istiyorsa, bu coğrafyanın artık bu insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsa buralardan elini çekmesi lazım.
Evet, peki şimdi Mart ayı için Ankara'dan üçlü zirve için hamle başlığı var. İran, Türkiye ve Rusya arasında böyle temasların yürütüldüğü, böyle bir zirvenin, toplantının olması için olursa bu söylediğiniz sorunların çözümü konusunda faydası dokunur mu?
Hazır Hanım, ben artık her şeye şüpheyle bakıyorum. Çünkü biz, özellikle Rusya bizi çok yordu. Türkiye'yi gerçekten çok yordu. Astana süreci ve Soçi süreci, Ankara süreci, Tahran süreci, ya İdlib'le ilgili bizi gerçekten çok yordu. Masada verdikleri sözleri tutmadılar. Bakın, Astana sürecinden başlıyor İdlib mütabakatıyla. Biz 12 tane gözlem noktası kurduk. Hemen yanı başında da Rusya kurdu. Bu alanda hiçbir çatışma olmayacaktı. Fakat biz Barış Pınarı Harekatı'nı yaparken, Ağustos ayından itibaren yığınaklanma yaparken, maalesef rejim ve Rusya'da Hanşeyhun'dan başlayarak çatışmasızlık alanı dediğimiz bölgeleri işgal etmeye başladı. Hı hı. Şimdi nasıl güveneceksiniz Rusya'ya? Rusya bir fırsatçılık kolluyor. İran zaten hiç bu fırsatçılığı değil, alenen yapıyor. İran zaten bunu fırsatçılık olarak değil, alenen yapıyor. Dolayısıyla ben bu şeyin Mart ayında yapılacak olan bir görüşmenin bu kaos ortamı varken, yani olumlu ve verimli, Türkiye'nin istediği, burada nedir efendim Türkiye'nin istediği, diyor ki arkadaş, İdlib'de yaşayan insanlar İdlib'de rahat ve huzurlu yaşasın. Başka bir şey istemiyor Türkiye.
Peki sizce nasıl bir çözüm bulunmalı?
Burada bu Türkiye'nin artık bazen diyorsunuz ya, bıçak kemiğe dayandı. Şimdi Türkiye Afrin'de bıçak kemiğe dayandı. Türkiye kendi göbeğini kendisi kesti. Talabiyat ve Resulayn'de, özellikle nehrin doğusu, Fırat'ın doğusu dediğimiz alanda bıçak kemiğe dayandı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı yaparak kendi göbeğini kendi kesti. Hı hı. Türkiye'yi buna zorlamasınlar. Türkiye asla bir askeri konuda askeri bir tedbir almak istemiyor. Türkiye yine sadece İdlib halkını korumak için bir yanaklanma yapılıyor. Ama yine bıçak kemiğe dayanırsa Türkiye kendi göbeğini kendisi kesecektir İdlib'de. İdlib halkını korumak ve İdlib bölgesini Astana ve Soçi sürecine göre o bölgeyi tekrar eski haline getirmek için kendi göbeğini kendi kesecektir. Esad burada akıllı olması lazım. İran, bu çok affedersiniz, özür dileyerek söyleyeyim, yani bu şeytani davranışlardan uzak olması lazım. Daha dürüst, daha mert, daha böyle devlet adabıyla masalara oturup sahada da devlet adabına yakışır hareketlerde bulunması lazım. Rusya çok şey kaybeder. Zannetmesin ki sadece Türkiye kaybedecek. Rusya da çok şey kaybedecek. Bakın, Rusya bizim ne stratejik ortağımızdır, ne müttefikimizdir. Çünkü Rusya ile biz aynı istikamette yürümüyoruz. Rusya hep şüpheyle, şüphe uyandırıyor bizde. Rusya ile biz sahada anlaşamıyoruz. Masada belki anlaşıyoruz ama sahada anlaşamıyoruz. Anlayış birliğimiz yok bizim Rusya ile. Dolayısıyla Rusya burada, bakın, bir stratejik silah aldık Rusya'dan. S-400 füzeleri aldık. Yani bunun ne anlama geldiğini bilmesi lazım. Mavi akım, Türk akımı dediğimiz ve şu anda Avrupa'yı besleyen bir boru hattı döşendi. Ya Rusya da kaybeder. Türkiye ben boru hattını kapattım dediği anda Rusya ekonomik olarak nasıl bir durumu düşünebilecek, biliyor musunuz yani? Zaten şu anda ekonomik olarak ambargolar, Amerika sürekli Rusya'ya ambargo koyuyor. Rusya Orta Doğu coğrafyasını Türkiye'siz yapamaz. Yani zannediyor ki Türkiye kaybedecek. Hayır, Rusya kendini, sen de kaybedersin. Şimdi tabi burada bir konu da belki bu bize aklımıza gelebilir. Amerika ne yapıyor bu bölgede? Şimdi Amerika'da
İdlib konusunda, İdlib konusunda desteği var.
Hı hı. Amerika'ya bir soru sormak lazım. O da şeytanlaşmış. Sen Amerika Birleşik Devletleri Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü PKK-PYD dediği bu mezalimi hala besliyor, büyütüyor ve Türkiye'ye karşı kullanırken ve Türkiye'ye 90 gün içinde ben Membiç'i sana teslim edeceğim dediği katil Esad'ı yok etmek için gelen bir Amerika, katil Esad'a teslim ettin sen bunu. Membiç'i oraya teslim ettin ve nehrin doğusunda bulunan bütün yerleşim alanları Esad'a teslim ettin. Ve bu bölgeleri sen ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki ben müttefikim olan Türkiye'nin yanındayım. Buna gülüp geçmekten başka bir şey yapmamak lazım.
Evet.
Bu güvenilir bir söz değil. Güvenilir bir müttefikin, stratejik ortağının sözü değil. Stratejik ortak dediğimiz kişi Türkiye'ye başından beri Türkiye'nin yanında olması lazımdı.
Peki.
Maalesef o da şeytanlaşmış.
Peki. Öyle diyelim. Peki, bakalım bugünkü görüşmelerden ne sonuçlar çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.